bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İskenderiye Dörtlüsü 4, Clea, Lawrence Durrell, Can Yayınları, 2. basım 1993, çeviren Ülker İnce, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Şubat 2004, okuyan Çiğdem Akı. Babama, yazarın açıklaması. Justin, Baltazar ve Montolivin devamı olan bu kitap, tek bir yapıt olarak değerlendirilmesi öngörülmüş romanların dördüncüsüdür. Hepsi birden İskenderiye Dörtlüsü'nü oluştururlar. Tanımlayıcı bir alt başlık olarak bir sözcük süremi, sürem, boyutları zaman ve uzay olan evren de kullanılabilirdi. Baltazar'ın başındaki notta kitapların biçimiyle ilgili amaçlarımı açıklamıştım. Romanlardaki kişileri ve durumları dizi gibi sürdürme olanaklarından bazılarını bu cildin sonundaki çalışma notlarında kısaca belirttim. Ama bunu yapmaktaki amacım dizinin sonsuza dek uzatılması durumunda bile sonucun asla bir roman flu, nehir roman, eldeki malzemenin bir dizi biçimde yayılması olmayacağını, sözcük süreminin bir parçası olarak kalacağını göstermekti. Dörtlünün ekseni tam ve doğru olarak yerleştirildiyse, kesinlik ve uygunluğundan hiçbir şey yitirmeksizin her yöne ışık saçacaktır sürem. Ama temelde şu dört ciltlik takıma bitmiş bir bütün gözüyle bakılabilir. Birinci bölüm. O yıl portakallar her zamankinden daha boldu. Parlak yeşil yapraklı kameriyelerin içinde fener gibi parlıyor, yukarıdaki güneşli korunun arasından göz kırpıyorlardı. Sanki bu küçük adadan ayrılışımızı kutlamak istemişlerdi. Çünkü çoktandır Nesim'den beklenen haber sonunda geldi. Yeraltı dünyasına bir çağrı gibi. Benim için sürekli olarak düşle gerçeklik arasında gidip gelmiş, salt adının uyandırdığı şiirsel imgeler ve madde arasında sallanıp durmuş olan o kente beni acımasızca geri çeken bir haber. Bir anı, dedim kendi kendime. Kağıt üzerinde henüz yarı yarıya gerçekleştirilmiş arzuların, sezgilerin yalanladığı bir anı. İskenderiye, belleğin başkenti. Bütün bu yazdığım şeyler yaşayanlardan, ölülerden ödünç alınmıştı. Sanki sonunda ben de hiçbir zaman bitmemiş, postalanmamış bir mektubun ek notu olmuştum. Oradan ayrılalı ne kadar oluyor? Hiç hesaplamıyordum. Oysa bir beni, bir başka benden, bir günü ötekinden ayıran sonsuzluklar konusunda takvim zamanı yeterince ipucu veriyordu. Ben bu süre içinde hep orada yaşamıştım. Gerçekten yüreğimdeki, beynimdeki İskenderiye'de. Bir zamanlar hepimiz onun ayrılmaz birer parçasıydık. Orada utkular yaşamış, yenilmiştik. Yazdığım her satırla, yüreğimin her atışıyla kendimi o tuhaf varlığın eline bırakmıştım. Anlamı kuşatmaya almış düşüncelerin fırça dokunuşlarıyla değişen, kimlik için gürültü koparan kadim bir kent. Orada Afrika'nın kara, dikenli, dağlık burunlarında üzerinde yaşanan yerin hoş kokulu gerçeği, geçmişin çiğnenmesi olanaksız acı otu, belleğin özü. Tümüyle yitip gitmeden önce geçmişi bir kez daha yakalamak, düzenlemek, ona notlar düşmek için kolları sıvamıştım. Hiç değilse bu işe girişmiştim. Başaramadım. Belki de başarmak olanaksızdı. Çünkü tam sözcüklerle bir yüzünü mumyaladığım sırada yeni bilgiler işin içine karışıyor, ilişkilerin çerçevesi kırılıyor, her şey darmadağın oluyor, ancak hiç umulmadık, önceden kestirilemeyecek biçimlerde yeniden bir araya geliyordu. Gerçeği yeniden biçimlemek. Bir yere böyle yazmışım. Gerçekten de küstahça, haddini bilmezce sözler bunlar. Çünkü ağır ağır dönen çarkının üzerinde bizi biçimleyen, bozup yeniden yapan gerçekliktir. Bu perde arası ada deneyimimden kazancım olduysa, belki de kentin gizli doğrusunu yazmakta tam bir başarısızlığa uğradığım için olmuştur. Şimdi de zamanın doğasıyla yüz yüze gelmiştim. İnsan ruhunun o hastalığıyla. Kağıt üzerinde yenilgiyi kabul etmek zorundaydım. Ama yazmak beni bir anlamda şaşılacak bir biçimde çoğaltmıştı. İmgelimin dipsiz mağaralarına birer birer gömülüp yok olan sözcüklerin başarısızlığı. Çok pahalı bir yaşamaya başlama biçimi. Evet. Ama zaten kendini yakalamaya çalışmanın bu garip teknikleriyle beslenmiş özel yaşamlar çeker biz sanatçıları. Peki ama ben değiştiysem ya dostlarım? Baltazar, Nesim, Justin, Clea ne durumdalar acaba? Böyle bir zaman aralığından sonra onların ne gibi yönlerini fark edeceğim acaba? Yeni bir kentin, şu anda bir savaşın içinde yüzen bir kentin havasına yeniden girdiğim zaman? İşte güçlük buradaydı. Bir şey söyleyemezdim. Kaygılarım içimde çoban yıldızı gibi titreşiyordu. Yeni imgeler, yeni kentler, yeni durumlar, yeni aşklar adına düşlerimin binbir güçlükle kazanılmış topraklarından vazgeçmem kolay değildi. O yerle ilgili düşlerime saplantılı biri gibi sarılır olmuştum. Bulunduğum yerde kalmak diye düşünüyordum. Acaba daha akıllıca olmaz mıydı? Belki. Ama gitmem gerektiğini biliyorum. Gerçekten de hemen bu gece gitmeliydim. Bu düşünceyi kavramak benim için çok güçtü. O yüzden kendi kendime yüksek sesle fısıldamak zorunluluğunu duydum. Ulak geldikten sonraki 10 günü altın bir bekleyiş suskunluğu içinde geçirdik. Hava da buna uydu. Birbirini izleyen masmavi günler, rüzgarsız denizler yüzümüze güldü. İki doğa görünümünün ortasında duruyorduk. Birinden ayrılmaya gönülsüz ama ötekiyle karşılaşmak için sabırsızlanarak. Bir kayalığın kıyısındaki martılar gibi dengelenmiş. Başka başka imgeler daha şimdiden düşlerimde birbirlerine karışmaya, birbirlerinin önüne dikilmeye başladı. Bu ada evi, örneğin puslu gümüş rengi zeytin ağaçları, kırmızı ayaklı kekliklerin dolaştığı badem ağaçları. Pan'ın keçi yüzüne benzer yüzünden başka hiçbir şey göremeyeceğiniz sessiz orman açıklıkları. Buranın basit biçimleri, parlak renkleri bizi sık boğaz eden öteki önsezilerle karışamazdı. Yıldız yağmuru bir gökyüzü, ıssız kumsallarda dalgaların zümrüt renkli gelgiti, güneyin beyaz yollarında martı haykırışları. Bu Yunan dünyası daha şimdiden unutulmuş kentin kokularının saldırısına uğruyordu. Terleyen gemi kaptanlarının doyasıya içki içtikleri, çatlayıncaya kadar yemek yedikleri, uysal bakışlı Arap cariyelerin kolları arasında fıçı gibi gövdelerinin bütün kösnüsünü boşaltırken halsiz düştükleri dağlık burunlar. Aynalar, gözleri kör edilmiş kanaryaların yürek paralayıcı tatlı sesleri, nargilelerin gül suyu kaselerinde hava kabarcıkları, tefari kotu ve tütsü kokuları birbirlerini kemiriyorlardı. Bu uzlaşmaz düşler. Dostlarımı tekrar görüyordum. Artık ad olarak değil. Bu ayrılığın bilgisinin ışığıyla yeniden aydınlanmış olarak. Benim yazdıklarımdan türemiş gölgeler değildiler artık. Yeniden canlanmışlardı. Ölüler bile. Geceleri gene Melisa'yla pişmanlıkların ötesindeydi artık. Çünkü düşlerimde bile onun ölü olduğunu biliyordum. O büklüm büklüm sokaklarda kol kola mutluluk içinde yürüyordum. Makas gibi dar bacaklarıyla sallantılı bir yürüyüşü vardı. Her adımda kalçasını benimkine yapıştırma alışkanlığı. Şimdi her şey gözüme sevimli görünüyordu. Hatta tatil günleri giydiği ucuz ayakkabıları, eski pamuklu entarisi bile. Boynundaki aşk sırığının hafif morluğunu pudrayla kapatamamıştı. Sonra gözden kayboldu. Üzüntülü bir feryatla uyandım. Zeytin ağaçlarının arasından gün ağarıyor, kımıltısız yaprakları gümüşlüyordu. Sonra bir noktada ruh huzuruma yeniden kavuştum. Bundan ayrılmadan önceki şu bir avuççuk mavi günler, onların değerini bildim. Basitliklerinin tadını bol bol çıkardım. Eski ocakta yanan zeytin odunları, ocağın rafında duran, en son kaldırılacak olan Justin portresi, kullanılmaktan eskimiş masanın, iskemlenin, yeni açan kuzu kulaklarıyla dolu mavi emaye tasın üstünde oynaşan alevler. Kentin bununla ne ilişkisi vardı? Yeni açmış top top badem çiçekleriyle kış arasında sarkan bir ipin ucunda sallanan bu Ege ilk yazıyla? Bir sözcükten başka bir şey değildi. Fazla bir anlam taşımıyordu. bir düşün kıyılarına çiziktirilmiş ya da yürek atışlarının yansıttığı istekten başka bir şey olmayan zamanın alışılmış müziğinin ahengine uyarak zihinde yinelenen bir sözcük. Gerçekten de çok sevmeme karşın orada kalacak gücü kendimde bulamıyordum. Artık nefret ettiğimi bildiğim o kent bana değişik bir şey sunuyordu. Damgasını taşıdığım yaşam deneyiminin yeni bir değerlendirmesi. Bir daha dönmemecesine ayrılabilmek, oradan kurtulmak için oraya bir kez daha dönmek zorundaydım. Zamandan söz ettiysem, zamanın elinden kurtulan o ıssız alanlarda oturmayı sonunda öğrenmeye başlayan bir yazar olarak söz ettim. Deyim yerindeyse saatin tik takları arasında yaşamaya başlayan. Ortak öykümüzün gerçek tarihi olan sürekli şimdi, yani insan zihni, geçmiş öldüğü, geleceği yalnızca arzu ve korku temsil ettiği zaman, ölçülmeyen, geçip gitmesine seyirci kalınamayan o geçici an ne olacak? Çoğumuz için şimdi denen şey, perilerin o büyülü şölen sofrası gibidir. Daha ağzımıza bir lokma bir şey koyamadan önümüzden kaçırılır. Ölen Pursevarden gibi ben de çok yakında bütün yüreğimle şunu söyleyebilmeyi umuyordum. Kendi kendine gerçek yaşam hangi noktada başlar sorusunu hiç sormamış olan insanlar için yazmıyorum ben. Deniz kıyısında yüksek, düz bir kayanın üzerine uzanmış, portakal yelken zihnimden geçen başıboş düşünceler, çevremi kuşatan şu koyu yalnızlık, çok yakında büyük gölün firavunlara özgü bronz ışığında yaralı bir sürüngen gibi yatmış ısınan İskenderiye'nin gök mavisi, yorucu düşlerinin burgacında yok olacak, kent tarafından yutulacaktı. Gövdelerini aynalara, şiirlere, birbirlerini sıyırıp geçen genç oğlan ve kadın sürüsüne, damardaki iğneye, afyon ağızlığına, yaşayan ölülerin tutkusuz öpüşlerine bırakıp giden tarihin büyük kösnü ustaları. İmgelemimde o sokaklardan yeniden geçerken, o sokakların yalnızca insanlık tarihine değil, yüreğin duygulanımlarının bütün biyolojik aşamalarına uzandığını anladım. Kleopatra'nın boyalı esrikliklerinden, üzüm asmasının burada Toposiris yakınlarında bulgulanması ne tuhaf. Hipatia'nın yobazlığına kadar solmuş asma yaprakları, şehidin öpüşleri, sonra daha garip konuklar. Rimbaud, Sarp yolun yolcusu, kemeli altın paralarla dolu, buralarda yürüdü. Sonra bütün o öteki esmer düş yorumcuları, politikacılar, hadımlar, parlak tüylü kuş sürülerini andırıyorlardı. Acıma, istek ve korku arasında dostlarımın, roman kişilerimin yüzleriyle dolu kentin bir kez daha önümde uzandığını gördüm. Onu bir kez daha ama son kez yaşamam gerektiğini biliyordum. Gene de tuhaf bir ayrılık olacaktı bu. Hiç umulmadık küçük ayrıntılarla dolu. Gümüşü takım elbiseli, yakası çiçekli, ceketinin koluna kokulu mendil sıkıştırılmış ulağımızın bir kambur oluşundan söz etmek istiyorum. Ara sıra balık, şarap ya da renkli yumurta gibi armağanları kırmızı atkısına sarıp getiren Athena dışında bugüne kadar bizim buradaki varlığımızı bilmezden gelmek inceliğini göstermiş olan küçük köyün birden hareketlenişi. Bizim gidişimizi görmeye Athena da dayanamıyordu. Küçük dengimize konan bir eşya ile birlikte sert, yaşlı, kırışık yüzünü buruştura buruştura ağladı. "Hiç konukseverlik göstermeden sizin böylece gitmenize razı olamazlar." diye yineliyordu inatla. Köylüler sizin böyle gitmenize izin vermezler. Bize bir güle güle yemeği verilmeliydi. Çocuğa gelince, ona bu yolculuğu aslında kendisinin bütün yaşamını peri masalı imgeleriyle anlatmayı başarmıştım. Kaç kez yinelemiştim ama öykü gene de bayatlamamıştı. Oturur gözlerini portreye diker, dikkatle dinlerdi. Buna çoktan hazırdı. Benim yaptığım renkli tabloların dizildiği galeride kendi yerini almak için can atıyordu. Bir zamanlar ait olduğu, şimdi yeniden döneceği o düşsel dünyanın karışık renklerini içine emmişti. Belli insanlarla dolu bir dünya. Esmer bir korsan, prens baba, karışın bir üvey anne, çok güzel bir kraliçe. İskambil kağıdındaki gibi. Evet, maça kızı. Adı da Justin. Adı Justin. Resimde sigara içiyor. Beni babamdan daha çok mu sevecek yoksa daha az mı? İkinizi de sevecek. Söylence ya da alegori deyimleri dışında başka bir şeyle anlatmak olanaksızdı bunu ona. Çocuk güvensizliğinin şiiri dışında bir şeyle. Ailesinin, atalarının tanrılar ya da müneccimler ölçeğinde büyütülmüş portrelerini çizecek olan bu Mısır meseliyle ona her şeyi aktarmıştım. Ama zaten yaşamın kendisi de yaşımız büyüdükçe daha güç anlar olduğumuz bir peri masalı değil miydi? Her neyse, daha şimdiden iliklerine kadar babasının imgesiyle doluydu. Evet, her şeyi anlıyorum. Başını sallayıp içini çekerek bütün renkli imgeleri zihnindeki gömü sandığında biriktiriyordu. Ölen annesi Melisa'dan gittikçe daha az söz eder olmuştu. Ettiği zaman da ben gene aynı biçimde öyküden yola çıkarak yanıtlıyordum. Ama o soluk yıldız çoktan ufkumuzun altına, ölümün suskunluğuna gömülmüş, sahnenin önünü ötekilere, yaşayan dünyanın iskambil kağıdı kişilerine bırakmıştı. Çocuk suya bir mandalina atmış, mandalinanın yavaş yavaş küçük çukurluğun kumlu tabanına yuvarlanışını eğilip izlemişti. Akıntının iniş çıkışlarıyla dürtüklenen mandalina küçük bir mum alevi gibi titreşiyordu orada. ''Bak, gidip alacağım onu.'' ''Olmaz, deniz buz gibi, soğuktan ölürsün.'' ''Bugün soğuk değil, bak, bir susamuru yavrusu gibi yüzebiliyordu artık.'' Burada denizin üstündeki düz kayada otururken onda Melisa'nın uçları hafifçe çekik, korkusuz gözlerini tanımak hiç de zor değildi. Bazen de babası Nesim'in köşe bucakta unutulmuş bir uyku kırıntısı gibi görünüp kaybolan kara, yakarmalı, çekingen, ikircikli bakışı. Çok eskiden bir başka dünyada bir keresinde Clea'nın bana şöyle dediğini anımsadım. Bu sözümü unutma. Bir kız dans etmeyi, yüzmeyi sevmiyorsa sevişmeyi de beceremez. O küçük yaratığın suda balık gibi dönüşünü, sıkılmış ayak parmaklarını havaya dikerek bir ayı balığı ustalığıyla hedefine doğru zarifçe kayışını izlerken gülümseyerek bu sözlerin doğru olup olmadığını düşündüm. Bacaklarının arasındaki küçük beyaz torbacığın hafif parıltısı. Mandalinayı güzelce buldu, dişlerin arasına sıkıştırıp sarmal çizerek yukarıya çıktı. ''Çabuk koş kurulan! Soğuk değil. Ne diyorsam onu yap. Hadi çabuk. Kambur adam ne oldu? Gitti. Mnemjia'nın beklenmedik gelişi onu hem ürkütmüş hem de heyecanlandırmıştı. Çünkü bize Nesim'den haber getiren oydu. Onun çakıllı kıyıda sanki türbüşonların üzerinde dengesini bulmaya çalışırmış gibi tuhaf bir kaygıyla yürüdüğünü görmek çok tuhaftı. Galiba uzun yıllardır düzgün kaldırımlar dışında hiçbir yerde yürümediğini göstermek istiyordu bize. Sözcüğün tam anlamıyla sert toprağa alışkın değildi. Her yanından aslı astarı olmayan abartılı bir incelik taşıyordu. Göz kamaştırıcı gümüşü bir takım elbise, kısa tozluklar, incili bir kravat iğnesi, yüzüklerle dolu parmaklar. Tek değişmeyen şey o gülüşüydü, o çocuksu gülüşü. Bir de alın sinüsünü nişan almış briyantinli zülfü. Halil'in dul karısıyla evlendim. Bugün Mısır'ın en zengin berberiyim Mir'im. Hiç alışkın olmadığı belli olan gümüş saplı bastonuna yaslanırken bir solukta söylemişti bunları. Menekşe rengi gözleriyle bizim biraz ilkelce kulübemizi hor görürmüş gibi inceliyordu. İskemleye oturmak istemedi. Besbelli ki ocağının pantolonunu lekelemekten korkuyordu. Buradaki yaşama koşulların iyi değil ha Darli? Fazla bir lüksü yok. Sonra içini çekip ekledi. Ama artık yine bizim yanımıza geliyorsun. Kentte bize gösterilecek konukseverliği anlatmak ister gibi bastonuyla anlaşılmaz bir hareket yaptı. Bana gelince ben kalamayacağım, geri dönüyorum. Bu işi Stalt Hosnani'ye iyilik olsun diye yaptım. Nesim'den öyle bir çalımla söz ediyordu ki sanki artık onun toplumsal eşitiymiş gibi. Sonra benim gülüşüm gözüne ilişti. Yeniden ciddileşmeden önce küçük bir kikirti çıkarmak inceliğini gösterdi. Ceketinin kollarının tozunu silkerek her neyse zaman yok dedi. Doğruluk değeri olan bir sözdü bu. Çünkü İzmir gemisi ancak postayı ya da 40 yılda birkaç paket makarna, biraz bakır sülfat, bir pompa gibi bir şeyleri bırakacak kadar dururdu burada. Adalıların gereksinimleri çok azdır. Zeytinliklerin arasından konuşa konuşa köye doğru yürüdük birlikte. Mnemjian gene öyle su kaplumbağası gibi ağır ağır güçlükle yürüyordu. Ama benim işime geldi bu. Çünkü ona birkaç soru sormak, verdiği yanıtlardan orada ne gibi değişik durumlarla, bilmediğim etkenlerle karşılaşacağım konusunda bir takım ipuçları elde etmek olanağı buldum. Savaştan bu yana pek çok değişiklik oldu. Doktor Baltazar çok hasta. Hosnanilerin Filistin'de çevirdikleri dolapları biliyor musun? Nasıl tepetaklak olduklarını? Mısırlılar mallarına el koymaya çalışıyorlar. Çoğuna da koydular. Evet, artık yoksullar başları da dertten kurtulmuş değil. Öteki hala Karm Abu Girk'te gözetim altında. Ne zamandır gören yok onu. Nesim özel bir izinle rıhtımda ambulans sürücülüğü yapıyor. Haftada 2 gün. Çok tehlikeli, çok kötü bir hava saldırısı oldu. Bir gözüyle bir parmağını kaybetti. Neye uğradığımı şaşırdım. Nesim mi? Çelimsiz adam tumturaklı bir biçimde başını sallayarak onayladı. Dostumun bu hiç beklemediğim yeni imgesi beynime bir kurşun gibi saplandı. Aman tanrım, dedim. Sanki bu isyanın yerindeliğini onaylar gibi başını salladı berber. Çok kötüydü, dedi. Savaş bu, Darli. Sonra birden aklına daha mutlu bir düşünce geldi. Levantenlerin maddeye verdikleri sarsılmaz değerden başka bir şey yansıtmayan o çocuksu gülüşüyle bir kez daha güldü. Ama savaş aynı zamanda karlı bir iş. Dükkanlarım gece gündüz çalışıp orduların saçlarını kesiyor. 3 salon, 12 yardımcı. Göreceksin, nefis. Pompal, artık ölüleri yaşarken tıraş ediyorsun diye takılıyor. Sessiz, kibar bir gülüşle 2 büklüm oldu. Pompal döndü mü? Tabii. Şimdi Özgür Fransız kuvvetlerinde yüksek bir adam. Sir Montelieve'le görüşmeler yapıyor. Montelieve de hala orada. Senin zamanından pek çok kişi var, Darli. Gelince göreceksin. Beni böyle kolayca şaşırtmaktan çok hoşlanmış görünüyordu Münemjian. Sonra öyle bir şey söyledi ki kafamı allak bullak etti. Yere çakılmış gibi durup bir daha inelemesini istedim. Yanlış duyduğumu düşünerek. Kapodistria'yı görmeye gitti. Kulaklarıma inanamayarak yüzüne bakıyordum. Kapodistria? Büyük bir şaşkınlıkla. Ama o öldü, diye haykırdım. Berber sanki salıncaklı bir oyuncak atın üzerindeymiş gibi iyice geriye kaykıldı. Kıkır kıkır gülüyordu. İşte bu çok hoş bir şakaydı. Bununla tam 1 dakika oyalandı. Sonunda hala anımsadıkça keyiften ahlayıp ohlayarak göğüs cebinden ağır ağır bir kart çıkardı. Akdeniz kıyısında her yerde satılan türden bir kart. Bana doğru uzattı. Peki öyleyse bu kim? Dedi. Oldukça bulanık bir fotoğraftı. Şipşakçıların çektiği fotoğrafların şaşmaz özelliği olan kopkoyu banyo lekeleriyle kaplıydı. Deniz kıyısında yürüyen 2 karaltı vardı. Biri Münemjian'dı. Öteki, daha dikkatli baktıkça yavaş yavaş kim olduğunu çıkarır gibi oldum. Kapodistria, Edward dönemi üslubunda boru gibi bir pantolon, çok sivri burunlu siyah ayakkabılar giymişti. Bundan başka akademi üyelerininki gibi uzun, kürk yakalı, kürk manşetli bir palto. En üstte de bir chapeau melon, melon şapka. O şapkayla resimli hayvan öykülerindeki uzun boylu fareye benzemişti. Rilke'ninki gibi ince, ağzının 2 kıyısından hafifçe aşağı sarkan bir bıyık bırakmıştı. Dişlerinin arasında uzun bir ağızlık vardı. Bunun Kapodistria olduğuna hiç kuşku yoktu. Nasıl oluyor da diye söze başladım. Ama gülümseyen Münemjian bir gözünü kapatıp bir parmağını dudaklarına götürdü. Sırların sonu yoktur, dedi. O gizleri koruyayım derken kara kurbağa gibi kabarmıştı. Yaramazca bir neşeyle gözlerime bakıyordu. Belki de bana açıklamak lütfunda bulunacaktı ama tam o sırada köy yönünden bir geminin düdük sesi duyuldu. Telaşlandı. Çabuk, ağır zahmetli yürüyüşünü hızlandırdı. Sana Hosnani'nin mektubunu vermeyi unutmayayım. 2'ye katlanmış mektup göğüs cebinde duruyordu. Sonunda bulup çıkardı. Hadi hoşça kal, dedi. Her şey tamam, yakında görüşeceğiz. Elini sıktım. Bir süre durup arkasından baktım. Şaşkın ve kararsız. Sonra yeniden zeytinliğin kıyısına dönüp Nesim'in mektubunu okumak üzere bir kayaya oturdum.